Herkese merhaba. Nebeçe Editör'de beraberiz. 24 Mayıs gündemine bakacağız. İlk bir duyuruyla başlayalım. Turkey Tribunal, güzel bir oluşum. Yakın bir süre önce Türkiye Erdoğan rejiminin suçlarıyla alakalı bir sembolik yargılama yapmıştı. Çok etkili bir sivil toplum kuruluşu. Şimdi Uluslararası Ceza Mahkemesi Lahey ile alakalı önemli bir girişimleri var. Onu duyurarak haber bültenimize başlayacağız. Malum eğer Roma anlaşması var, bu anlaşmaya taraf olan ülkelerde eğer şikayetçi olacağınız ülke bir suç işlemişse eğer bunu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürebiliyorsunuz. Bununla alakalı dilekçeleri hazırlamışlar. 8 maddeye de Türkiye şikayet edecekler. Birincisi işkence, zorlu adam kaçırma, alıkoyma. Bunlar da dosyanın içerisinde. Eğer bu ülkelere, bu anlaşmaya taraf olan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olan ülkelerde Türkiye böyle bir eylem gerçekleştirmişse başvurulabiliyordu. Çünkü Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne nasıl başvurulacak tartışmaları vardı. Onunla alakalı dilekçe hazır. Şu saatlerde, bizim yayına girdiğimiz saatlerde onlar da kendi sosyal mecralarında bunu duyuruyorlar. Takip etmenizi dilerim. Bunlar çok emek verilen, gece gündüz çalışmalı işler. O yüzden bu işlerin peşine koşanlara destek olmak lazım. Bilgiler vermek lazım. Eğer elinizde bilgiler varsa onlarla paylaşmanız çok önemli. Dilekçe Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin savcısına verilecek. Usulen kamuoyuna açıklanamıyormuş. Öyle bir ayrıntı var, öyle bir incelik var. Ama çalışmaları hakkında bilgili verecekler. Şu an ekranda görüyorsunuz, bu dilekçe, dilekçinin örneği. Onunla alakalı bir duyurumuzla başlamış olalım. Önemli bir şey. Bu rejimin işlediği suçlarla alakalı hesap sorma çok uzun bir maraton. O yüzden ya ne olacak? Bunlar hazırlanıyor da, bunlar yapılıyor da bir şey mi çıkıyor dememek lazım. Bütün bu çalışmanın hepsinin bir etkisi var. Hem uluslararası kamuoyu oluşturma, hem de bu suçların peşinde koşma. Yarın bir gün bu rejim devrildiğinde de bu suçluların peşinde koşarken hep bu çalışmalar örnek olacak. Bu yapılan çalışmalara çok teşekkür edilecek. İyi ki zamanında birileri bu çalışmaları yapmış diyecek. O yüzden önemliydi. Bunu duyurarak başladık. Hatırlarsınız, yakın zamanda da bütün Türkiye'deki mağdurları toplayıp onlarla hem bir araya getirmişlerdi. Sembolik yargılama yapılmıştı. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan bütün insan hakları ihlallerine uğrayan herkesi kapsayan bir oluşum. O yüzden bu çok önemliydi. Bunu da duyurduk. İkinci haberimize geçelim. İkinci haberimizde bir cumhurbaşkanı gözaltına alındı. Görevden düştükten sonra Moldova'dan bahsediyoruz. Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon 2016-2020 arasında Moldova Cumhurbaşkanıydı. Rus yanlısı. Şu an ekranda gördüğünüz videoda bir iş adamından, Rus iş adamından 750 bin dolar rüşvet aldığın videosu vardı. Görevdeyken hiçbir şey olmamıştı. Ama görevden düştükten sonra, 2 yıl sonra bugün gözaltına alındı. Kendisi hakkında 72 saatlik gözaltı kararı çıkartıldı. Suçlar haksız zenginleşme, rüşvet, vatan ihanet gibi 6 büyük suçtan yargılanacak. Daha önce kendisiyle ilgili rüşvet dosyası kendine bağlı savcı tarafından örtbas edilmişti. O savcı da görevden alınmıştı. O savcı hakkında da soruşturma başlamıştı. Subliminal mesaj vermiyorum. Yaşanan bir haber. Benzer durumda olan insanlar şimdi arkadaşlar başka görüntüleri de, evet, Erdoğan'la görüntüleri getirerek subliminal mesajı da iyice kuvvetlendirdiler. Yok, ben sadece önemli bir gelişme, neticede eski bir cumhurbaşkanının başına bunlar geldi diye söylemiştim. Turkish Tribune'un yargılama bu denk geldi. Peşi sıra 2 tane önemli haber. Ne yaparlarsa yapsınlar, görevden düştükleri zaman yargılanacaklarını biliyorlar. O yüzden Türkiye aslında çok tehlikeli bir sürece giriyor. Sadece seçim kaybetmeyecekler. Ayrıca işledikleri suçların da hesabını verecekleri için çok vahşileşebilirler, çok adileşebilirler. O yüzden bu tehlikeyi de konuşmamız gerekiyor. Ben açıkçası Türkiye'de çok barışçıl bir cumhurbaşkanlığı değişimi, hükümet değişimi olacağına öngörmeyenlerdenim ve her zaman da bunu ekliyorum. İnşallah ben yanılırım. Ama o kadar büyük suçlar işlediler, o kadar büyük kirli işlere bulaştılar ki öyle kolay kolay da iktidarı bırakmayacaklar gibi. Bu 2 haberden sonra malum Salı günleri klasiğine dönelim. Grup toplantıları vardı bugün. Kemal Kılıçdaroğlu heyecanlı bir konuşma yaptı. Ey suça bulaşmış bürokrat diye seslendi. Yurt dışına gidiyorlar, kaçıyorlar, paraları götürüyorlar. Sen ortada kalacaksın dedi ve bir randevu verdi. Bugün saat 22'de, Türkiye saatiyle 22'de Kılıçdaroğlu sosyal medyada Erdoğan ve ailesinin yurt dışı vakıflar aracılığıyla kaçırdıkları paraları, yurt dışına gitmeleri, oturma izniyle alakalı açıklamalarda bulunacak. Bunun randevusunu verdi. TR724 ekranlarından, YouTube kanalından da bunu canlı izleyebilirsiniz. Bakalım Kılıçdaroğlu neler söylemiş.
Suça bulaşmış bürokrat. Beni iyi dinle kardeşim. Sen bunların suç çarkını döndürürken bunlar seni kendilerini kurtarma planlarının içine hiç dahil etmiyorlar. Kendilerini kurtarmak istiyorlar ama kurtarma planlarının içine seni bürokrat olarak asla dahil etmiyorlar. Evet, toplu bir kaçış planı yürürlükte. Toplu bir kaçış planı yürürlükte. Bu işlenen suçlardan sana rol biçtiler. Değişim geldiğinde halinin nice olacağını ise inan hiç umursamıyorlar. Bak, ben sana biraz detay vereyim ey sarı bürokrat. Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Yani ey Pensilvanya diye bağıranlar şimdi kendi Pensilvanyalarını oluşturma telaşındalar. Şunu çok iyi bilmen gerekiyor. Suça bulaşmış bürokrat. Bu birkaç yüz kişilik kurtarma operasyonunda sen asla yoksun. Akşam 10'da bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim. Milletimi de bekliyorum bu akşam. Onlar da Türkiye'de paralel öğrenci vakıflarının niçin kurulduğunu daha iyi öğrenecek ve anlayacaklar.
Yani Pensilvanya ilavesi bana çok ahmak salakça geldi. Yani işte paralel, işte Pensilvanya paralel, bunlar da paralel yapı kuruyorlarmış. Bakalım Kılıçdaroğlu neler diyecek? Daha fare mi doğuracak? 22'de TR724 ekranlarında izleyebilirsiniz. Daha önce Kılıçdaroğlu böyle açıklamalar yaptı. Neden bunu yapıyor? Birincisi çok ilgiyi topluyor. Türkiye'de sosyal medyadan dönüyor artık işler. Televizyonları kimse izlemiyor. Saat 22 randevu vardı. Herkes Kılıçdaroğlu ne diyecek diye bir merak uyandırıyor. Güzel bir taktik, güzel bir sosyal medyanın güzel bir kullanımı. Kılıçdaroğlu TT olacak. Kılıçdaroğlu aleyhine açılan hashtagler de TT olacak. Büyük bir canlanma. Daha önce meslektaşlarımız özellikle Adem Yavuz Arslan ve Cevheri Güven bu konuyla alakalı çok önemli dosyalar açıklamıştı. Dileriz Kılıçdaroğlu daha yeni bilmediğimiz bir şey anlatır. Çünkü çok beklentiyi yükseltip eğer içini somut bilgilerle dolduramazsanız bundan sonraki videolarınız aynı ilgiyi çekmez. Çok ilgi çekici bir konu Erdoğan ve ailesinin yurt dışına aktardığı paralar vakıflar üzerinden. Çok büyük ihtimalle CHP'nin Amerika'da bir ofisi var biliyorsunuz. Onlar özellikle Bilal Erdoğan üzerinden yürütülen vakıflarla alakalı çok kamuoyuna bilgi sunuyorlardı. İşte Muhammed Ali'nin villasını almışlardı. Orayı eğitim kuruluş yapacak demişlerdi ama sonra ortaya çıktı ki hiçbir öğrenciye burs vermiyorlar. Hiçbir öğrenciyi desteklemeyen bir öğrenci vakfı büyük bir villa almıştı. Yine New York'un göbeğine hiç başka etrafta eğitim kurumu yok. Sadece iş yerlerinin olduğu bir yere gökdelen bir öğrenci yurdu almışlardı. Bunların hepsinin Erdoğan ailesine ait oldukları biliniyor. Kılıçdaroğlu'nun bunları dile getireceğini düşünüyorum ama dediğim gibi inşallah dileriz bilmediğimiz şeyler anlatır. Yine girişteki haberde konuştuğumuz gibi ya Kılıçdaroğlu bunu açıklasın olur. Türkiye'de neler neler ifşa oldu. Hiç kimse umursamadı. Öyle olmuyor. Cepte para bitince işte ağaç kökü yenmeye doğru gidilince insanlar bunları kulak kabartmaya başlıyorlar. Vay şerefsizler, hırsızmış bunlar deyip tepkiler veriyorlar. Maalesef bizim de böyle bir yapımız var millet olarak. Dün söyleyip hiç ciddiye alınmayan iddialar bugün ciddiye alınabilir hale gelir. O yüzden küçümsemeyelim. Bakalım Kılıçdaroğlu neler söyleyecek. Diğer bir grup toplantısı tahmin edeceğiniz gibi Devlet Bahçeli'ydi. Bahçeli artık komik duruma düşmeyi, alay konusu olmayı hiç önemsemiyor. Birazdan izleyeceğimiz videoda yine çok komik şeyler söyledi. Geçmiş dönemle alakalı. İkinci Dünya Savaşı yıllarından gündem aktardı. NATO ile alakalı da konuştu. İsveç ve Finlandiya'nın asla NATO üyesi olmaması gerektiğini söyledi. Yani bir nevi iyi polis kötü polis oynuyorlar. Bu İsveç ve Finlandiya ile alakalı o kadar olumsuz konuşuyor ki Erdoğan'a bakın işte hükümet ortağım çok ciddi. O yüzden birazcık tavizler verin ki onu biraz yatıştırayım oyununa girişmişler. Gerekirse NATO'dan çıkarız dedi. Şartlar ağırlaşırsa, bundan dolayı baskı yersek NATO'dan çıkarız. NATO ile mi doğduk dedi. Evet, NATO ile doğmadık. Allah şükür ağaç kökünden de çıkmadık. Ama NATO gibi bir ittifakın üyesi olmasaydı Ruslar Ardahan'dan girer, Edirne'den çıkarlardı. Bu da bir gerçek. Bahçeli'nin söylediklerinin komik kısımlarını izleyelim bakalım neler demiş.
Milli mücadelenin en zorlu zamanlarında biriktirilmiş kefen paralarını devletine bağışlayan vatanperver yüreklerin miraçlarıyız. Ekmek yerine süpürge tohumunun yenildiği, kavrulup öğütülen, sonra da kaynatılan nohudun kahve niyetine içildiği dönemleri unutmuş değiliz. Gaz yağı yokken lambada haşhaş yağı kullanan yıllar aklımızdan çıkmamıştır. Milli güvenliğimiz neyse ekonomik güvenliğimiz de odur. Biz tarihten dersimizi aldık. Aynı yerimizden bir defa daha ısırılmamak için de karar verdik. İrade gösterdik, yemin ettik.
Ne diyor bu ya? Yani değerli izleyiciler, hani hep belli bir ciddiyeti koruyayım diyeyim ama salı günü program yaptığım için her salı buna maruz kalıyorum. O yüzden artık insanın ciddiyetini korunması pek mümkün değil. Bahçeli'nin söylediğinin şöyle bir hakkını var. Türkiye'yi götürdükleri yer orası. Hiç aklından çıkmamış diyor ya, kaç yaşındaysa. Ama Türkiye'yi götürdükleri yer maalesef orası. Belki bu şeyi bizi hazırlıyor, oluşacak şartlar oluşuyor. İşte fakir kalalım ama ülke bölünmesin. Bunlar hep hamasi taktikler. Gerekirse kuru soğan yeriz ama ülkemizi böldürmeyiz. Ya niye kuru soğan yiyelim? Hem ülkeyi böldürme hem kebap yiyelim, yok. Ya kuru soğan yiyeceksin ya ülke bölünmeyecek. Ya ikisini de talep etmek lazım yani. Hem kebap yiyelim hem ülke bölünmesin. Çok bunu başarmak için oradasınız. Ama maalesef bu milliyetçi retoriği biliyorsunuz. Bu milliyetçi söylemi biliyorsunuz. İlde böyle bir ajitasyon, kan, şehit üzerinden politika yürütecekler. İlerleyen haberlerde maalesef acı haberler de var. Diğer bir parti HDP'ydi. Mithat Sancar bugün kürsüdeydi. Malum Pervin Buldan'la dönüşümlü olarak kürsüye geliyorlar. İlginç bir şekilde NATO konusunda hem Finlandiya ve İsveç'in kaygılarını anlıyoruz dedi ama genişlemede pek dünya barışına hizmet etmiyor dedi. HDP'nin bu Ukrayna Savaşı işgaliyle alakalı çok dikkatli bir dil kullanıyor. Rusya'ya çok fazla çakamıyorlar. Batı'nın desteğini kaybetmek istemiyorlar. İlginç bir durumdalar. Hep böyle bir ikicilikli laflar edip duruyorlar. İşte Ukrayna halkını anlıyoruz ama işte oradaki Donetsk ve Luhansk kastediyor. Onun da kaygılar dile getirilmeli. Çünkü Luhansk ve Donetsk self-determinasyon, orada etnik çoğunluk onlar olduğu için kendi kendilerini yönetme, HDP kendisiyle çelişmek istemiyor. Özellikle Kürtlerin yoğun olduğu alanla alakalı biliyorsunuz, özellik ve diğer terminolojiyi söylersek öz denetim vesaire gibi o çizgiden de çok fazla uzaklaşmak istemiyor. Ama bir yanda da Batı diye bir gerçek var. O yüzden ne zaman bu konulara girseler hem orayı hem burayı memnun edecek şeyler söylüyorlar. Mithat Sancar da benzerini yaptı. Erdoğan için Ukrayna'da barış güvercini, Orta Doğu'da savaş şahini dedi. Erdoğan'dan kurtulmak için Mithat Sancar'ın bir önerisi var. Kulak verelim.
Memleketin sorunlarına buldukları çözüm ve halkı kandırabileceklerine inandıkları yöntem bu. Yani bu kadar. Çare. Bir espriyle cevap vermek istiyorum. Biz diyoruz ki aslında bu uzay programı fena bir program değil. Bunu iyi değerlendirebiliriz. Mesela işte o şartlara uyan vatandaşı bulacağız falan demesinler. Biz aracı olalım, gücümüzü kullanalım, lobi yapalım. Bu iktidarı toptan bir araca bindirelim, tek yön bilet alalım. Gitsinler. Ama orada da uzaylıların suçu ne diye sorasım geliyor. Şimdi
evet, geçen hafta burada HDP grup toplantıları çok sönük geçiyor. Çok mıy mıy geçiyor. Pervin Buldan da Mithat Sancar da çok öyle kitleleri heyecanlandırıcı konuşmalar yapamıyor demiştik. Herhalde bizi duydular, espri yaptılar. O espri de yani kimler gülerse. Çavuşoğlu'na geçelim. Çavuşoğlu bugün Filistin'de, aslında İsrail'de. İsrail için gitti. İsrail'le görüşmek için gitti. Doğalgaz meselesi var, onu anlatacağız. İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldiğinde ayarlanmış bir ziyaretti. Ama tabii daha önce İbrahim Kalın da ziyaret etmiş İsrail. Önce bir Filistin'e uğruyorlar. Filistinlilerin ağzına bir parmak bal çalmak istiyorlar. İşte vaatlerde hiçbir zaman tutamayacakları sözleri tutuyorlar. İkinci ortak komite toplantısı olmuş. Türk Dışişleri Bakanı'yla Filistinli muhatabıyla beraber Riyad el-Maliki ismi. Bir önceki toplantı ne zaman olmuş biliyor musunuz? 4 yıl önce olmuş. Yani Filistin, Mescid, Kudüs hiç böyle ağızlarından düşürmezler. 4 yıl sonra bir araya gelmişler. Antalya Diplomasi Forumu'nda da görüşmüşlerdi. Yine Cenin Serbest Bölge 10 tane anlaşma yapmışlar. Maarif burada gelip eğitime söz verecek. Şimdi İsrail'le görüşecekler ya, önce bir Filistinlilerin gazını almaya çalışıyorlar. Ziyaretin tek bir sebebi var. İsrail doğalgazının Türkiye üzerinden uluslararası pazarlara aktarılmasıyla alakalı. Çünkü Çavuşoğlu'nun yanında Enerji Bakanı da var. Dediğim gibi Erdoğan göndermişti. Biz Dışişleri Bakanı'nı gönderelim, konuşmaları yapsınlar. Erdoğan'ın da bir İsrail ziyareti konuşuldu ve henüz takvime bağlanmadı. 15 yıl sonra ilk ziyaret, daha önce bildiğim kadarıyla Davutoğlu gitmişti. Ve önemli, iki ülke arasında ilişkilerin gelişmesi güzel. Türkiye hiçbir ülkeyle kötü olmasın. Ve şimdi bunlar İsrail'e barıştıkları zaman, işte eleştiriler geldiği zaman diyorlar ki, AKP'li yazarlar ya da o kafadakiler, ya bir ülkeyle bozuşsak eleştiriyorsunuz, barışsak eleştiriyorsunuz. Yani gerizekalı, senin kavga ettiğin zaman eleştirmiyor. Siz bir kriz, ne kriz çıkarmasını biliyorsunuz, ne barışmasını çıkartıyorsunuz. Kusura bakmayın, üstümü bozuyorum. Bir kriz çıkartıyorlar sayın seyirciler. Karşı ülkenin 7 sülalesini anasına sövüyorlar. Yani bunların ne düşmanlıkları ne de barışların bir ölçüsü yok. Cepte para bitince de bütün o küfrettikleri insanların da gidip elini öpmeye gidiyorlar. Ülkeyi tekrar rezil ediyorlar. Bu çıkardıkları Orta Doğu'da her ülkeyle kriz çıkardılar. Ve o ülkeler gittiler Türkiye'nin bütün sorumlu olduğu Kıbrıs, Rum kesimi, Yunanistan'la, İsrail'le barıştılar. Ve Türkiye'yi çok zor duruma bırakacak anlaşmalar imzaladılar. Yani Türkiye'ye o kadar büyük diplomaside alan, para kaybettirdiler ki. Suudi Arabistan krizi olsun, Mısır krizi olsun, işte Arap Emirlikleri olsun. Türkiye yıllarca o bölgelere ürün satamadı. Türk malları boykottaydı. İşte şimdi barıştılar. İşte Veliaht Prens'in yakında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Suudi Arabistan bir swap ateşlese de seçim kararı alsak gibi aralarında tartışıyorlar. Bakalım İsrail gezisinde öyle çok konuşulacak. Dediğim gibi doğalgazı konuşacaklar. Bu görüşmeler devam ediyor. Erdoğan İsrail doğalgazını uluslararası piyasalara gönderen ülke olmayı çok arzu ediyor. Çünkü Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra malum Avrupa Birliği özellikle Rus doğalgazına sıfır bağımlılık kararı aldı. Ruslardan hiç doğalgaz almayacaklar. O yüzden İsrail doğalgazı çok değerli oldu. İşte Avrupa'nın o çok ihtiyaç duyduğu gazı onlara götüren ülke olup mülteci kartından sonra bir kart daha elde etmek istiyor Erdoğan. O yüzden bu kadar bastırıyor. Dış politikayla devam edelim. NATO konusuna çok değinmiştik. Malum İsveç ve Finlandiya aday. İki ülkeden heyet geliyor. Yarın dışişleri mensuplarıyla görüşecekler. İbrahim Kalın'la görüşecekler. Türkiye dün Fahrettin aracılığıyla bir kez daha taleplerini dile getirdi. İşte iadesini istediğimiz kişilerin iadesi, terör finansmanının engellenmesi, terörde küresel işbirliği falan filan diye şartları var. Burada özellikle malum ben Stockholm'luyum. İsveç'te Erdoğan'la alakalı anlaşılabileceği, Erdoğan'ın şimdiye kadar hep böyle bağırdı çağırdı, daha sonra U dönüşü yaptı. Yine aynısını yapacağı, her ne kadar Amerika işin içinde görünmese de bu İsveç ve Finlandiya'nın NATO kararı almasını sağlayan Amerika. Hatta İsveç bir ara tam Ukrayna-Rusya savaşı kızıştı, şu sırada başvuru yapmamız gerilimi tırmandırır diye NATO üyeliğinden vazgeçmişti. Amerikalılar devreye girip bir dakika dediler, Avrupa'da yeni kartlar kuruluyor, eğer masada olacaksınız, bu güvenlikten nemalanmak istiyorsanız bu NATO projesi içerisinde yer almanız deyip Amerikalılar İsveç'i ve Finlandiya'yı ikna etmişti. O yüzden bu genişleme sürecinin projene sahibi Amerika olduğu için Amerika bu kendi projesinin akamete uğramasını istemez. Türkiye'nin de malum ekonomik şartları böyle. Erdoğan bir yere kadar direnebilir. Türkiye'de ekonomi çok kötü. Döviz 16-17'yi geçti. Öyle bir durumda, kriz çıktığı bir durumda dövizin rekor üzerine rekor kıracağını düşünürsek, hele seçim öncesi bir dönemde Erdoğan'ın bu riskleri alabileceğini zannetmiyorum. Bu NATO hadisesi yine geldi bize uğradı. Malum denir ya hep mevzu Kürtlere. Biz aramızda espri yapıyorduk buradaki gazeteci arkadaşlar. İsveç NATO'ya başvurursa bizi de tekrar masaya geliriz diye. Bugün İYADİA'da 8. yabancı gazeteciyle görüştüm. Bugün AFP ile dün Danimarka ve Norveç televizyonlarına bir randevu verdim. Herkes bu işte Türkiye'nin istediği isimlere ulaşmaya çalışıyor. Bunlardan Türkiye'nin resmi olarak iadesini istediği ve mahkeme kararıyla reddedilen bir kişi olarak da beni ulaşıyorlar. Ben de hayır demediğim için dertleri bir kez daha Türkiye'deki hukuksuzlukları anlatmaya bir vesile olduğu için vallahi açıkçası kim ararsa herkese konuşmaya çalışıyoruz. Abdullah Bozkurt, Nordic Genel Yönetmeni'yle birlikte. Malum taleplerden bir tanesi de Nordic yayınının durdurulması. İnanılır gibi değil. İşte devletimiz böyle çok sürreal, gerçekleşmesi imkansız taleplerde bulunuyor. Kendi gazetelerinde bunları yazıyorlar. Dediğim gibi yabancı basının hep sordukları ne düşünüyorsunuz? Benim söylediğim bizim sadece bir bahane olduğumuz, iç kamuoyuna satmak için işte teröristlerin peşindeyiz, onları istiyoruz. Aslında pazarlıkların hiçbirinde şahsen olduğumuzu, esas meselenin bu olmadığını düşünüyorum. Halkbank davası çok önemli. Halkbank davasında işte o rüşvet nereye gitti meselesiyle alakalı Erdoğan ve ailesinin bir kez daha ifşa olması. İşte İran Devrim Muhafızları bir terör örgütü muamelesi görüyor. Bir terör örgütünün finansmanına doğru iş yürüyebilir. O yüzden Erdoğan çok endişeli. Erdoğan şahıs olarak da böyle yargılanmaktan çok korkan bir insan. Hani normal trafik cezası bile olsa yargılanmaktan çok korkan bir insan. O yüzden bütün derdi Amerika'daki Halkbank davası. İşte görünüşte İsveç, Çin uyguladığı ve Finlandiya uyguladığı silah ambargosu mevzu var. Ben bunu kaldıracaklarını düşünüyorum. Zaten uzun bir süredir Türkiye silah satmıyorlarmış. Bunu kendi kamuoyuna anlatmaları da kolay. Çünkü ambargoyu kaldırdık demek, illa silah satacağız demek anlamına gelmiyor. Ama onun dışında sığınma almış. Bazısı vatandaş, o talep edilen insanlardan aralığında vatandaş olan var. İade konusunda ben bir endişe görmüyorum. Hep de bunu soruyorlar, endişeli misin diye. Niye hepsi bunu soruyor? Ya bizde bir şeylik var, farklılık var, ya insanlar çok olay ciddi, ben bu ciddiyeti kavrayamıyorum ama hep sordukları endişeli misin, meraklı mısın? Ben de yok diyorum, yani rutinimize devam ediyoruz. Bir şey de olmaz. Bahsettiğim üzücü haberler kısmı. Önce 3 şehit açıklanmıştı. Şehit sayısı 5'e çıktı. Pençe Kilit operasyonu var biliyorsunuz. Oradaki şehit sayısı 5'e çıktı. Bu şehit cenazeleri meselesi önemli. Neden? Seçim dönemine girdiğimizde hele hele muhalefeti PKK ile HDP üzerinden PKK ile işbirliği yapmayla suçlayacaklar. Bununla alakalı olarak da maalesef şehit cenazesi lazım. Elini koyacağı tabut lazım. Halkı mobilize edecekleri, halkı böyle tahrik edecekleri şeyler lazım. İşte bu maalesef şehit cenazeleri bu noktada çok fonksiyonel. Bu insanların hiçbir önemi yok bunlar için. İşte taziye edilip geçecekler. Şu an Milli Savunma Bakanı tweetini görüyorsunuz. Bir bir ilan ediyorlardı. Bu sefer 3, şu an sayı 5 oldu. Askerler istatistikten başka hiçbir şey değil. Hiçbir anlamı yok onlar için. Yeter ki devranları devam etsin, sürsün. Maalesef bu şehit cenazeleri eğer artarsa bilin ki Türkiye çok riskli bir döneme doğru giriyor. Aynı 7 Haziran 1 Kasım arasındaki o korku iklimi gibi masum insanların hayatını kaybederek onların kanları üzerinden tekrar iktidarı devam ettirme dönemine girdik dersiniz. Dışişlerinden çok konuştuk. Bir tane diplomattan bahsedelim. Bu Rus diplomat Boris Bandenev. Biliyorsunuz Cenevre'de Rusların Birleşmiş Milletler daimi temsilciliğinde görevli. Buradaki BM kuruluşları genelde insan hakları ile ilgili kuruluşlar. Ülkemden utanıyorum dedi. 24 Şubat malum işgalin günüydü. O günden beri hiç hayatımda bu kadar utanmamıştım dedi. Lavrov patronuyla alakalı da eskiden iyi bir diplomattı. Şimdi dünyayı tehdit eden birisine dönüştü. Bu da yayınladığı mektup. Bu Rus diplomatın metni, nasıl bir motivasyonla bunu yaptı, niye bu kadar bekledi göreceğiz. Ama bütün dünyada Ruslara karşı olan antipati belki de çok daha fazla artık kaldıramadığı ya da gerçekten ülkesinin yaptığı hükümetin politikasından çok rahatsızdı. Tabii bu durumda tekrar tahmin edileceği gibi Rusya'ya geri dönemeyecek. Ama burada konuşmamız gereken başka bir şey var. Bu Rus diplomattan yola çıkarak bizim diplomatlar, sözde monşerler, hani laikliğin kalesi böyle sarsılmaz laikler, Erdoğan rejimine nasıl biat ettiklerini, görevde kalabilmek için ne soytarılıklar yaptıklarını, bunları konuşmamız lazım. Hani o çok modern, iyi eğitim almış, Türkiye'nin aydınlık yüzleri diye bize pazarladıkları adamlardan bir tanesi bile şu hükümetin politikalarından rahatsız olup istifa etmedi. Genç diplomatları aldılar, işkenceler yaptılar, bir tanesi rahatsız olmadı. Türkiye dış politikada yapmadığı daha sözlük kalmadı, yapmadığı onursuzluk kalmadı, bir tanesi bile rahatsız olmadı. Bu işte bir dışişleri mensubundan dinlemiştim. Gençleri toplayıp şarap dersi veren adam bıyık bırakıp hayırlı cumalar mesajı atıyor. Bu AKP'lerin böyle atadığı üst düzey yöneticiler var dışlarında ve büyükelçilikler var. Onlar aman efendim böyle işte iki büklüm eğilerek onları yalakalık yapıyorlar. Düşünceleri şu: bu AKP hükümeti gelir geçer, devran yine bize kalır diye düşünüyor bu klik. Bakalım devran onlara kalacak mı, yoksa Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi bunlara suçlar ve pislikler mi kalacak, onu hep beraber göreceğiz. Ama özellikle KYK'da dışlarından atılmış gençleri sosyal medyada takip ediyorsunuzdur. Onların bu arkadaşlarına işkence yapan insanların peşini bırakacağını zannetmiyorum. Bir onları görüp onların zeka seviyesini görüp bir de bu malları görünce de Türkiye'nin neler kaybettiğini bu KYK'larla bir kez daha görmüş oluyoruz. Geçen haftadan bir haberle devam edelim. Makbul Özer, Hadi Özer, 80 ve 79 yaşında iki tane yaşlı kişi PKK militanlarına yardım ve yataklık gibi 1 yıl 13 ay ceza almışlardı. Evlerine gelen kişilere tedavi uyguladıkları ile alakalı bitkisel tedavi uyguluyorlarmış. Yani 1 yıl 13 ay ceza almışlar. Onanmıştı, 2018'de görülmeye başlanmış. Bu kişilerin evde bu cezalarını tamamlasınlar talebi 2 keredir reddediliyor. Bak, fotoğrafı görüyorsunuz, kadını görüyorsunuz, yaşlı amcayı görüyorsunuz. Yani bunlar bu cezayı evde tamamlasalar ne olur yani? Devlet mi yıkılır? Ama taktik belli işte, nefret etsinler devletten. Bu haberleri okuyayım, gören bir Kürt, herhangi bir vatandaş ne düşünür? Aynı şeyleri düşünür. İşte bunu istiyorlar, böyle nefret etsinler, daha da küssünler. Yani kesinlikle bunlar Türkiye düşmanı. Bunlar kesinlikle kasıtlı ve bilinçli yapıyorlar. Yoksa herhangi bir savcı şu fotoğrafı görüp, ki bunlar karşılarında, anında evde çeksinler. Yani ne olur der ama kabul etmiyorlar. İkinci kez reddedilmiş. Haber şu: yaşlı teyze açıklama yapmış. Çok ciddi sağlık sorunlarım var. Nefes alamıyorum. Şeker. Ben burada ölebilirim. Zaten evimde çocuklar bana zor bakıyordu. Burada insanlar her ne kadar bana yardımcı ama bir yere kadar burada hayatımı kaybedebilirim demiş. Bir kez daha bu sesi dile getirmiş olalım. Yine üzücü bir haber ama dua edeceğimiz bir haberle bitiriyoruz. Yusuf Yerkel malum Soma Maden kazasından sonra o gösterilerde bir vatandaşı yerde tekmeleyen bürokrattı. Çocukları var, uzun süredir tedavi görüyor. Zannediyorum 3 yaşında. Doğduğundan beri sosyal medyada zaman zaman dua ister. Bir kez daha istemiş. En son 18 Mart'ta güzel bir haber vermişti. Bu sefer mini kuzumuz Emir Zahit'in durumu çok ağırlaştı. Dualarınızı bizden esirgemeyin demiş. Birçok insanın destek verdiğini gördüm. Bu rejimin mağdurlarının, bu rejimin mahvettiği insanların destek verdiğini gördüm. Çok güzel bir şey. Biliyorsunuz en büyük imtihan düşmana benzemek. Düşmana benzememek lazım. Biz olarak kalmak lazım. Öyle hiç laf falan sokmadan bitireceğim haberi. Bu minik yavruya. Bizi izleyenlerin birçoğunun bu rejimin mağduru, mazlumları olduğunu bildiğim için birazcık da duaya vesile olsun diye bu haberi aldım. Mazlumlarda masum bir yavruya dua geçsin diye. İnşallah iyileşir. İnşallah en kısa sürede yaşıtlarıyla beraber oynamaya başlar dileyelim. Bu dua talebiyle de bültenimizi tamamlamış olalım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu akşam unutmayın 22'de TR724 ekranlarında Kılıçdaroğlu canlı yayında. Yarın Adem Yavuz Arslan ve Beçeri Türü devralacak. Hoşçakalın.